İyi günler. Bu haftaki Birlik Zamanı programımızın konuğu Türk siyasetçisi Sayın Mehmet Şandır. Halen MHP milletvekili olarak meclisimizde görev yapmakta. Hoş geldiniz Sayın Şandır. Nasılsınız?
Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Davetinize teşekkür ediyorum.
Biz efendim şeref duyduk. Hoş geldiniz tekrar. Bugün görürseniz ben sizinle ilgili sayın seyircilerimize özgeçmişinizle ilgili bilgi vereyim. Ondan sonra sohbetimize başlayalım. Sayın Mehmet Şandır Kantara doğumlu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdikten sonra Orman Bakanlığı ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu. Daha sonra serbest ticaretle uğraştı. Suriye Bayır Bucak Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı yaptı. Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye-Türkmenistan Dostluk Derneği kuruculuğu ve ikinci başkanlığı görevlerinde bulundu. 22. dönem Hatay, 23. 24. dönem Mersin Milletvekilliği yaptı. MHP Grup Başkan Vekili olarak görevine devam etti. 23. dönem Suriye-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı ve halen Türkiye-Arjantin ve Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi. Tekrar hoş geldiniz
Sağ
efendim.
Sağ olun ve Anayasa Komisyonu üyesiyim.
Anayasa Komisyonu üyesisiniz. Bugüne kadar çok çeşitli görevleriniz olmuş ve çok uzun yıllarınızı Allah rızası için Türk siyasetine vermişsiniz. Evet. Allah razı olsun.
Milletimize hizmet etmek için siyaset önemli bir imkan.
İmkan, evet.
Evet. Hayatımızın başka alanlarında da yine ülkemize, milletimize hizmet etmenin gayretinde olduk.
İnşallah efendim. İnşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Allah her zaman yardımcınız İnşallah. Olsun. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi deyince, Ülkücü Camia deyince akla hemen biliyorsunuz ileri düzeyde milliyetçilik ve iman gelir. Evet. Yani Türkiye'nin birliğinin, bütünlüğünün korunmasında Sayın Hocam'ın da söylediği gibi MHP her zaman çimento görevi görmüştür. Ve bu yönüyle de hep ön planda olmuştur. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi alabilir miyim?
Tabii. Şimdi Türkiye çok önemli bir ülke. Jeopolitik değeri itibariyle bu coğrafya medeniyetlerin beşiği olmuş. Medeniyet kurmuş milletlerin devletlerine vatanlık yapmış. Bu coğrafya ana kıta dediğimiz Asya, Avrupa ve Afrika'nın orta yerinde. Kilit taşı gibi. Kemerin kilit taşı gibi. Bu kadar değerli bir coğrafyada egemenliğinizi devam ettirebilmeniz, onurunuzla yaşayabilmeniz için gerçekten birliğinizi korumanız lazım. Birçok sorununuz olabilir ama bu sorunları aşmak için birliğinizi korumuşsanız, buna tedbir geliştirmişseniz geleceğiniz mutlu olur. Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz milletimize hizmet etmeyi bir ibadet bilerek siyasetin imkanlarından faydalanmak, bunu iktidara taşımak, iktidar olup bu millete hizmet etmek için olmazsa olmaz şartımız, bu coğrafyada yaşayan insanların birliğini geliştirmeyi, onu kurumsallaştırmayı, onu bir kültür değeri haline getirmeyi, bir iman noktasına taşımayı siyasetimizin şartı olarak, olmazsa olmaz şartı olarak görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız ısrarla Milliyetçi Hareket Partisi'ni milletin birliğinin teminatı, sigortası olarak ifade eder. Çünkü birliğimizi koruyamazsak bu coğrafyayı bize vermezler. Çünkü bu coğrafya binlerce yıl birçok millete vatanlık yapmış.
Evet.
Bin yıldan bu yana da Türk milleti bu coğrafyayı yurt tutmuş. Bu coğrafyayı merkez edinerek dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuş.
Maşallah, tabii.
Yaklaşık 600 yıl Balkanları, Kafkasya'sı, Orta Doğu'suyla ve onlarca millete, farklı etnik yapılara, farklı inançlara hiçbir ayrım gözetmeden hizmet etmiş. İnsanları ortak paydalar etrafında bir arada tutmuş, huzur içerisinde. Ne zaman Osmanlı Balkanlardan çekildi, kan gölüne döndü. Kafkaslar öyle, Orta Doğu öyle. Dolayısıyla birlik, milletin birliği, inanç birliği, kültür birliği, emel birliği, yani hayatın kanuniyeti de bu.
Evet.
Yüce Allah da bütün yaratılmışları iman etrafında, bir sevgi, aşk etrafında bir arada tutuyor. Birbirini tamamlayan bir yaşam var, görüyorsunuz işte. Taşıyla, bitkisiyle, böceğiyle, canlısıyla, cansızıyla, tüm yaratılmışlar birlik içerisinde. Kaldı ki meseleyi teknik olarak da ifade etmek gerekirse, günümüz dünyasında küreselleşme olgusu, özellikle teknoloji, iletişim teknolojisindeki hızlı değişim, gelişim, dünyayı bir küçük köy haline getirdi.
Evet.
Bir birlik haline getirdi. Bugün elinizdeki tabletten girseniz Güney Amerika'nın en uç bölgesindeki yaşamı izleyebilirsiniz.
Burada. Birkaç saniyede.
Tabii. Birkaç saniyede. Dolayısıyla bu kadar küreselleşme olgusunun oluşturduğu bu birlik içerisinde siz kendinizi koruyarak, kendi kimliğinizle, onurunuzla, egemenliğinizle, kendi coğrafyanızda, kendi emeğinize dayalı huzur içerisinde yaşamak istiyorsanız birliğinizi koruyacaksınız. Günümüz Türkiye'sinde gündeme atfen söylüyorum. Temel hak ve insan hakları, temel özgürlükler, temel haklar ve özgürlükler adına farklılıklarımızı kimlikleştirerek, onları öne çekerek toplumları ayrıştırmanın, bu ayrışma mutlaka bir cepheleşmeye dönüşüyor, sonunda çatıştırmanın bu ülkeye bir faydası olmaz. Böyle bir imkan yok. Bunun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz 45 yılı geçkin süredir siyaset yapıyoruz. Ben
maşallah.
1965 yılından bu yana bu hareketin içerisindeyiz. Lise yıllarımızdan bu yana. Rahmet olsun canına sayın rahmetli merhum başbuğumuz. Bize sürekli olarak Türk milletinin büyük olduğu dönemlerde birliğini koruduğu dönemlerdir. Onun için Türk milliyetçileri olarak sizler bu milletin birliğinin siyasetini yapacaksınız. İdeolojiniz bu milletin birliğini. Tüm farklılıklarımızda. Onun yerine seçilen Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli de özellikle bu bölücü terörün kan akıttığı, bölücü terörün siyasallaştığı, milletimizin içerisinden, birliğimizin içerisinden bir ayrılık, bir ayrı millet yaratma gayretlerinin yaşandığı şu süreçte çok önemli bir öneride bulunuyor. Aslında bir proje, kapsamlı bir proje, iktidar projesi. Diyor ki, farklılıklarımız olabilir. Farklıyız. Birçok farklı. Allah öyle yaratmış.
Evet.
Yani o farklılıklar zaten bizim zenginliğimiz. Farklılıklarımızın farkında olarak, hatta farklılıklarımıza saygı göstererek, ben buna parantez içerisinde Mehmet Şandır olarak, bana ait Sayın Genel Başkanımızın projesini değiştirmek hakkımız değil ama ilaveten söylüyorum. Hatta aykırılıklarımıza da saygı göstererek.
Doğru, evet.
Benim inancıma, benim dünya görüşüme, benim anlayışıma, bakışıma aykırı da olabilirsiniz. Ona da saygı göstererek, ona da hoşgörülü davranarak biz birlikte yaşamayı cazibe merkezi haline getirmeliyiz. Bu coğrafyada ancak öyle özgür olabiliriz, onurlu olabiliriz. Farklılıklarımızın farkında olarak farklı olabiliriz. O farklılıklara da saygı göstererek, birlikte yaşamayı olmazsa olmaz şart olarak önümüze koymalıyız. Onu bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz. O cazibe merkezinden bireysel çıkarımı da maksimize edecek projeler, sosyal, ekonomik, siyasi tüm alanı, hayatın tüm alanlarını kapsayan projeler geliştirmeniz lazım. Ve bu coğrafyada zaten elimizde küçücük bir coğrafya kaldı.
Evet.
Biz
koskoca imparatorluk.
Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde yaklaşık 9 milyon kilometre kare, yani bugünkü coğrafyamızın 12-13 kat büyüklüğünde bir coğrafyamız vardı. Nerede kaldı Balkan coğrafyası? Nerede kaldı Kafkaslar, Orta Doğu? Dolayısıyla biz bu coğrafyada, elimizde kalan bu coğrafyada tüm farklılıklarımızı bir zenginlik kabul ederek birlikte yaşamayı zorunluluk haline getirelim. Hatta ben ilaveten söylüyorum, bunu bir hukuk haline getirmemiz lazım. Evet. Farklı olabiliriz. Etnik olarak farklı olabiliriz. İnanç olarak farklı olabiliriz. Dünya görüşümüz farklı olabilir. Ben Fenerbahçeliyim. Başka bir spor kulübünü tutabilirsiniz.
Tabii ki.
Ama biz bir arada yaşamayı bir kültür değeri haline, bana göre imanın gereği, Allah bizi kavim kavim yaratmış ama birlikte yaşamaya da mecbur etmiş.
Ayet zaten.
Dolayısıyla
malumunuz.
Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletin birliğine verdiği önem, böyle bir siyasi hassasiyet, siyasi propaganda malzemesi olmaktan çok daha öte, sizin isabetle buyurduğunuz gibi bir iman meselesi. Allah'a inandığımız için, kaldı ki bir şey daha söylemek lazım, müsaadeniz olursa.
Estağfurullah.
Biz Türk milletinin ilahi bir misyonla görevli olduğunu, misyon sahibi olduğunu, Türk milliyetçilerin de Türk milletinin bu ilahi misyonunu taşıyan ruhu, taşıyan ekip olduğunu, düşünce olduğunu, ideoloji olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla Allah yolunun yolcusu olan, Allah'a ibadet etmenin gereği bu millete hizmet etmeyi siyaset bilen Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bir iman değeri olarak milletin birliğini savunmayı bir zorunluluk olmazsa olmaz şart olarak görüyoruz. Sizin programınızın da birlik zamanı,
evet,
diye isimlendirilmiş olmasını çok değerli ve önemli buluyorum. Gerçekten birlik zamanı. Dünyanın küreselleştiği, tüm farklılıkların bir küresel köye dönüştüğü günümüzde Türkiye'yi küçük küçük farklılıklarımız etrafında ayrıştırıp cepheleştirmeye kimsenin gücü yetmemeli. Böyle bir hak olmamalı. Bu temel hak değil, bu insan hakkı değil, bu özgürlük değil, bu demokrasi değil. Şimdi işte Kürt soylu vatandaşlarımızın kendi ifadeleriyle temel hak ve özgürlüklerini savunmak adına, kimliklerini savunmak adına Türk milletinden ayrıştırılması ne Kürt soylu vatandaşlarımıza hayır getirecektir, ne Türk soylu vatandaşlarımıza hayır getirecektir. Bu noktada bizim genel başkanın, devlet adamının görevi geleceği öngörebilmektir. Bugünden geleceği siz öngörebilmelisiniz ki muhtemel tehdit ve tehlikelere karşı zamanında ve yeterince tedbir alabilirsiniz. Sayın Genel Başkan bugünleri 2004 2005 yılı 4 Mayıs'ında bir basın toplantısıyla tüm siyasi partilere, anayasal kurumlara bir davetiye yaptı. Bir basın açıklamasıyla. Dedi ki o zaman bugünkü siyasi iktidar kendi anlayışı doğrultusunda Türkiyelilik diye bir kimlik oluşturmuştu. Alt kimlik, üst kimlik adı altında 36 tane alt kimliğiz biz. Türk milleti kimliğini kabul etmeyen, Türkiyelilik kimliğini topluma kabul ettirmeye çalışan, Türklüğü bir alt kimlik olarak tanımlayan yaklaşımları vardı. Bunun gelecek açısından çok büyük tehdit ve tehlike teşkil edeceğini, bölücülere bir kültür zemini açacağını, ülkemizi bunun parçalayacağını öngörerek 2005 yılı 4 Mayıs'ında bir basın toplantısıyla siyasi partilere davette bulundu. Dedi ki, Türk milletini gelin tanımlayalım. Bu Türk milletine, bize göre, Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre, biz bu tanımın şimdi de arkasındayız. Bize göre Türk milleti, bu topraklarda yaşayan halkın adıdır. Tüm farklılıklarıyla, inanç farklılıklarıyla. Evet. Bu topraklarda kim yaşıyorsa bize göre o Türk milletidir.
Maşallah, çok doğru.
Veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olanların adı Türk milletidir.
Türk milletidir.
Şimdi bunun içerisinde siz Kürt soylu da olabilirsiniz, Çerkez olabilirsiniz, Alevi olabilirsiniz, farklı olabilirsiniz, birçok farklılıklarınız olabilir. Tabii. Ama bizim kimliğimiz Türk milleti. Siyasi kimliğimiz, milliyet kimliğimiz, resmi kimliğimiz Türk milleti. Bir cümlenin öznesi olmazsa yükleminin anlamı olmaz veya ağırlığı olmaz. Şimdi burada yaşayan 76 milyon insanın ismi olmazsa, kimliği olmazsa Türkiyelilik adres kimliğidir. İşte Ümitköy'de yaşıyorsunuz, Ankaralısınız. Adres kimliği bu. Ama biz Türk milletiyiz. Türk milleti kan bağı değildir. Soy bağı da değildir. Binlerce yıl yaşanmış bir geçmişin ve yine binlerce yıl yaşanacak bir geleceğin ifadesidir. Tabiyettir, bir medeniyet, bir kültür değeri olarak Türk milleti. Bu birliğin ifadesidir. Şimdi bunun içerisinden etnik farklılıklarınızı kimlikleştirerek, bir sosyolojik sorgulama olarak söylüyorum. Farklılıklarınızı kimlikleştirerek tanımlarsanız toplumu bölersiniz. Sorun tanımlamasında bir farklılığı özne yaparsanız sonuç toplumu parçalar.
Evet. İşte ki Kürt bu son zamanlarda Kürt sorunu olarak
mesela
ortaya
Kürt
çıkıyor.
Sorunu.
Evet.
Yani ne kastediliyor bilmiyorum. Ama
ben bir araya girip bir şey söyleyebilir miyim uygun görürseniz? Ben eskiden Kürt sorunu diye bir şey Türkiye'de yoktu. Yani biz Kürt kardeşlerimize yıllarca aynı evde, aynı çatı altında, aynı ülkede yaşadık, aynı bölgede, aynı şehirde yaşadık. Böyle bir ayrımcılık hiçbir şekilde yokken, bunun son yıllarda özellikle körüklenmesinden yola çıkarak soruyorum. Bunun dışarıdan suni olarak oluşturularak Türkiye'ye yerleştirildiğini düşünüyorum. Yani biz Kürt kardeşlerimiz bizi çok sever, biz Kürt kardeşlerimizi çok severiz. Ben mesela Rumeli kökenliyim ama halis Türk'üm, Allah'ın izniyle Müslümanım. Dolayısıyla da hiçbir zaman hiçbir yerde ben Rumeliliyim, Rumeli kökenliyim, İstanbul doğumluyum ama ailem Rumeli kökenli deme ihtiyacı hissetmedim. Hiçbir zaman böyle bir şeye niye ihtiyaç hissedeyim? Ben Türk'üm, Müslümanım, kardeşlerimle birlikte aynı topraklarda yaşıyorum ve bundan da şeref duyuyorum. Suni olarak böyle bir şey çıkartıldığını düşünüyorum. Ne diyorsunuz?
Efendim tabii şunu söyleyebilirsiniz. Söylenmesi de çok doğaldır. Yaşar Kemal, İnce Mehmet'in
evet,
çok kendi ifadesiyle dünyaca tanınan bir Türk hikayecisi. Öyle diyor kendisi. Onun ifadesiyle söylüyorum. Ben Kürt soylu bir Türk hikayecisiyim diyor. bunu. Almanya'da söylüyor. Doğrusu bu.
Bu.
Siz Rumeli'den göçmüş Türk milletinin
evet.
bir şerefli evladısınız.
Evet.
Bunu söylemen hiçbir mahsuru yok.
Mahsuru yok.
Tabii genel başkanımızın gene sözüyle söyleyelim. Güzel sözleri yaşatmak lazım.
Ben diyor de aynı şeyi düşünüyorum.
Türkiye'miz bir çiçek bahçesidir. Bin bir renk, bin bir koku. Bir çiçek bahçesi. Ayrık otlarına fırsat vermeyelim. Biz farklılıklarımızla güzeliz. Nedir bu işin aslı? Bakınız şu. Sözün başlangıcında birliğin önemini vurgulayabilmek için
evet.
Türkiye'nin jeopolitik değerini birkaç cümleyle ifade ettim. Bu coğrafya tarihin tüm dönemlerinde güçlü olmak, küresel güç olmak günümüz tabiriyle veya gücünü rakiplerine kabul ettirmek isteyen halkların, devletlerin, milletlerin mutlaka hükmetmek istedikleri bir coğrafyadır.
Evet, kıymetli bir yer.
Tabii.
Dünyanın en kıymetli
tabii,
yeri.
Tabii, bu coğrafyaya hükmetmeden hiçbir millet büyük olmamıştır. Yani İskender'i büyük yapan Anadolu seferidir.
Demek ki burada bir maneviyat var.
Tabii.
Allah'ın izniyle.
Timur'u büyük yapan Anadolu seferidir. Cengiz Han'ı var eden, bugünlere taşıyan o büyüklük Anadolu seferidir. Dolayısıyla bu coğrafyaya hükmetmek isteyen küresel güçler, her dönemin küresel güçleri
evet.
bu coğrafyaya gelmişler ve bu coğrafyanın halklarını birbirlerine kırdırarak bu coğrafyaya hükmedebilmişler. Şimdi yaşadığımız hadise de bu.
Evet.
Yani bu coğrafyanın tarihini incelerseniz Cengiz Han'ından, Timur'dan, Firavunlardan, Farslardan, efendim Makedonyalı İskender'den, Romalılardan, Bizanslılardan, Türkler. Biz bu coğrafyanın halkı değiliz. Biz bu coğrafyaya Orta Asya'dan geldik.
Evet.
Doğu Asya'dan geldik hatta. Biz de gelmişiz. Bu coğrafyaya hükmettikten sonra küresel güç olabilmişiz. Büyük devlet olmuşuz. İmparatorluklar kurmuşuz. Son dönemde de işte İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Almanlar, Ruslar, şimdi Amerikalılar. Bu coğrafyaya hükmetmeden küresel güç olmak mümkün değil. Bu coğrafyanın sahipleri var. Bin yıldır biz yaşıyoruz.
Allah'ın izniyle
ve,
tabii.
Ve yani bin yıldır bedel ödeyerek biz bu coğrafyayı vatan tutmuşuz. Bu coğrafyanın insanına hizmet ederek hiçbir ayrım gözetmeden ve yine söylüyorum ilahi bir misyonun taşıyıcıları olarak yoksa biz coğrafyamızı niye değiştirip Anadolu'ya, Ön Asya'ya geldik?
Evet.
Dinimizi bu arada, niye evet. değiştirerek buraya geldik? Bu bir ilahi misyon.
İnşallah.
Yani sizin izleyicilerinizin bildiği veya değerli bulacakları bir bilgi aktarmak istiyorum.
Buyurun.
Maide suresinin 54. ayeti Hasan Basri Çantay mealinden veya Diyanet meallerinden okunduğunda görülecektir ki Hazreti Allah bu ayet-i kerimede ey iman edenler siz ki dininizden dönerseniz Allah bir kavim getirir. O kavim ki Allah'ı sever, Allah'ın da kendilerini sevdiklerini bilirler. Bu kavim Allah yolunda mücadele etmekten geri durmazlar. Müslümanlara şefkatli, Allah düşmanlarına da
onurlu
şiddetli,
ve zorlu.
Onurlu ve zorlu. Ayet-i Kerime'nin mealen söylüyorum.
Evet.
Kim bu kavim? Bu ayet-i kerime 627'li yıllarda inzal olmuş. O zaman daha Türkler Orta Asya'da, Şaman dilinde, kendi dinlerinde. Yani Arap İslam orduları da Orta Asya'ya da ulaşmamış. Yani daha tanışmıyoruz. Ama Hazreti Peygamber'e Eshab-ı Kiram soruyor. Ya Resulallah burada bir tehdit var. Kim bu kavim? Ey iman edenler, siz ki dininizden dönerseniz Allah bir kavim getirir. Bir özneli Yani tanımlı bir kavim. Kim bu kavim?
Ahir zamanda hizmet edecek olan kim Müslüman Türkler inşallah.
Ya, şimdi
Bir hadis söyleyebilir miyim? Araya girerek, özür dileyerek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ahir zamanda diyor, kırmızı bayraklar yeşil bayraklara önderlik edecektir diyor. Hmm. Yani demin sözünü ettiğiniz Türk kavminin misyonunun olmasını Peygamber Efendimiz 1400 hadisler. Yıl evvel müjdeliyor zaten hadisiyle. Tabii.
Hazreti Peygamber'in hadisleri var. Sahih hadisler var Buhari'de de diğerlerinde. Profesör Doktor Zekeriya Kitapçı diye çok değerli bir hocamız var. Onu anıyorum, o sağlık diliyorum ona Selçuk Üniversitesi'nden. Onun kitapları var. Profesör Doktor Zekeriya Kitapçı, değerli izleyenleriniz merak ederlerse açıp bakarlar. Orada diyor ki, Eshab Hazreti Peygamber'e sorunca kim bu kavim? Burada bir tehdit var. Hazreti Peygamber diyor ki, bu kavim ki, bir de tanım yapıyor. Bunların yüzleri deriler gibidir işte, örste dövülmüş deriler gibi falan diye tanım da var. Bu kavim ki, atlarını Fırat'ın, Dicle'nin kenarında sulayıncaya kadar İslam alemi kaos içerisinde kalacak diyor. Türklere dokunmayınız diyor. Türkçeyi öğreniniz diyor. Bunlar sahih hadis-i şerifler. İslam mütefekkirleri büyük bir ittifakla hem bu ayetin Türkleri tanımladığını hem bu hadislerin sahih olduğunu, bir ittifak var bu konuda. İşte bu kavim bu. Yani bir millet düşünün, yurdunu değiştiriyor ve dinini değiştiriyor. İnsanların din değiştirmesi olabilir. Ama bir milletin, o milletin devletinin din değiştirmesi çok görülmüş şey değildir.
Belli
ama
ki bir hikmet üzerine oluyor.
Hikmet üzerine, ilahi bir misyon. İşte bu misyonla bu coğrafyaya gelip 1038 yılında Tuğrul Bey adına Abbasi İslam Arap Devleti'nin başkenti Bağdat'ta hutbe okunmaya başlanmıştır. Diyebiliriz ki işte o günden bu yana 1000 yıla yaklaşan bu sürede bu millet bu coğrafyada İslam'ın bayraktarlığını yapmış.
İnşallah.
İslam'ın da bayrak veya hükümran olduğu o dönemlerde insanlık huzur içerisinde yaşamış. İnsanlık Roma'nın vahşetini görmüş. İnsanlık Grek medeniyetinin vahşetini görmüş. İnsanlık efendim işte Batı medeniyetinin vahşetini görmüş. Ama Endülüs'te de yaşanan, Balkanlarda da yaşanan, yani Avrupa'da yaşanan, Rusya'da yaşanan İslam medeniyetinin, kaldı ki sonra Türk yönetiminde Türk İslam medeniyetinin huzurunu en az 600-700 yıl yaşamış.
Şefkatini,
ne zaman geri çekilmiş İslam medeniyeti? İslam medeniyetinin değerleri, yaşamı belirleyen kriterler, kurallar, şimdi bir Kopenhag kriterleri var. İnsanlara huzur vermeyen, yani adaleti temin etmeyen Batı medeniyeti değerleri bugün, yani işte dünyamız yaşanıyor. Bugün dünyada hala 500 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyorsa, hala 2 milyar insan yoksulluk sınırının altında yaşıyorsa, hala bir takım işte savaşlar yaşanıyorsa, bu adaletsizlikler yaşanıyorsa, bu zulüm yaşanıyorsa, yani biz Bosna'yı nasıl unuturuz hanımefendi?
Aslında
biz,
tabii.
Irak'ı nasıl unuturuz? Yani
Suriye'yi
nasıl unuturuz? Şimdi bu küresel güçler medeniyet getirmek adına, özgürlük getirmek adına insanları katleden bu Batı medeniyeti, işte Türk İslam medeniyetinin sönen ışığından sonra hayatı tanzim eden unsurlar oldurur. Ama huzur getirmiyor. Şimdi insanlık yine bunalımda, yine bir medeniyetin huzurunu arıyor. Türk İnşallah. İslam medeniyeti. Dolayısıyla şunu söylemek için bu kadar geniş anlattım. Yani bu coğrafya çok önemli. Bu coğrafyada kalıcı olan, bu coğrafyada gerçekten yaratılış hikmetine uygun bir yaşamı hem yaşayan hem yaşatan tek millet Türk milleti.
Maşallah.
Şimdi
çok doğru.
Bu milletin, bu milletin coğrafyasını kontrol altında tutmak isteyen küresel güçler bu milleti yenemiyorlar. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan biliyorsunuz. O günün küresel güçleri hepsi geldiler. Yurdumuzu işgal ettiler. Ve karar verdiler. Dediler ki Türkler geldikleri Orta Asya karanlığına geri gidecekler. Onun için Türkiye'yi işgal ettiler. Anadolu'yu işgal ettiler. Bize bıraktıkları coğrafyada bir devlet kurabilmek mümkün değildi. General Allenby, sizin okumuş aydınlarınız, izleyenlerinize bilgi olarak arz ediyorum. Kudüs'ü Osmanlı'dan alan İngiliz General Allenby, Edmund Allenby, Selahaddin Eyyubi'nin mezarına ayağıyla basarak kalk Selahaddin, gör işte Kudüs'ü diye. Kudüs'ü Osmanlı'dan, İslamlardan alan General Allenby. Ve yine ne acıdır ki bugünün yaşayan nesilleri dünü bilmezse geleceği mamur olmaz, mamur olmaz. Ne acıdır ki o günün Osmanlı İmparatorluğu'nun Genelkurmay Başkanı Mareşal, Alman Mareşal Liman von Sanders, kendisine bir telgraf çekiyor. Hristiyan, o da Hristiyan, o da Hristiyan. Ama iki savaşan devlet. Biri İngiliz general, biri İngilizlerle çarpışan Osmanlı'nın Alman asıllı Genelkurmay Başkanı. Ama Hristiyanlık söz konusu olunca bir telgraf çekiyor ve kutluyor General Allenby'yi. Diyor ki seni tebrik ediyorum. Kudüs gibi kutsal bir şehri işte 800 yıl sonra Osmanlı'dan aldınız. Müslümanlardan alıp Hristiyanlığa kazandırdınız. Sizi kutluyorum. Tabii bütün Hristiyanlık alemi bayram ediyor. Çanlar çalıyor. Ayinler yapılıyor. Kudüs fethedildi. Yani 1003. veya 4. Haçlı Savaşı'ndan bu yana, işte 1200'lü yıllardan bu yana Kudüs İslamların elinde. General Allenby'nin cevabı çok önemli. Diyor ki bu savaş burada bitmez. Bu savaş, yani Kudüs'ün alınmasıyla bitmez. Bu savaş Türkler geldikleri Orta Asya karanlığına geri dönünceye kadar devam edecektir. Bu savaş devam ediyor. Yani bizim birliğimizi kim parçalıyor sorusunun cevabını doğru verebilmek, anlayabilmek, anlatabilmek için tarihi bilmeniz lazım. General Allenby. Efendim bu bir şehri fethetmiş bir askeri komutanın şımarıklığıdır. Zafer şımarıklığıdır. Öyle değil.
Değil. Bir plan bir proje. Var. Bir proje var. Evet.
Yani 1856'da Victor Hugo, bizim bazı aydınlarımızın böyle kılavuz tuttuğu Victor Hugo, 1856 Paris Konferansı'ndan sonra Avrupalılara söylediği söz çok açık net. Utanın diyor. Pasifik'in doğusuyla batısıyla bir araya gelip Avrupa'yı bu İslam zilletinden kurtarmalısınız. Avrupa Birliği'nin temelinde bu yatıyor. Şimdi General Allenby'nin bu sözü söylenmiş bir şımarıkça bir zafer şarkısı değil. Aynı sözü Lord Curzon, Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra Sevr'in şartlarını kabul etmeyen Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı, Dışişleri Bakanı İsmet Paşa'ya söylüyor. Paşa diyor çok sevinme. Kabul etmediğin bu Sevr şartlarını zamanı gelince tekrar önüne koyacağız. Yani hadise şu. Bu coğrafyayı bizatihi kendileri gelerek kan akıtarak kontrol altında tutamayan Batı medeniyetinin sahipleri günümüzde, bakın ondan sonra da birçok provokasyonlara geldik. 30 yıldan bu yana PKK terörü üzerinden 40 bin insanımızı katlettiler.
Allah rahmet eylesin.
Ama birliğimizi parçalayamadılar. Yani bu millet Kürdüyle, Türküyle, işte ideolojik terörle, sol terörle Alevi-Sünni çatışmaları yaşattılar. Ama yine de bu millet birbirine kaşını kaldırmadı. Ağır söz söylemedi. Yine cenazelerimizi birlikte kaldırdık.
Demek ki burada yine rahmani
bir şey var. Bir
görev var.
Var.
Yani Allah'ın bir koruması var. İnşallah başarılı olamıyorlar.
Böyle olunca yani küresel güçler baktılar ki kendileri geldiler. Bu coğrafyayı elimizden alamadılar. Silahlı terör örgütleri kurdular. Bizi birbirimize düşürmek istediler. Gene olmadı. Şimdi Arap Baharı yaşıyoruz çevremizde. Müslümanı Müslümana kırdırarak İslam ülkelerini tahrip ediyorlar. Ki bu coğrafyayı kontrol edebilsinler. Tabii kaynaklarını kendi halklarının çıkarları için kullanabilsinler. Dolayısıyla birliğimizi parçalayıcı siyasetler, projeler, programlar bu coğrafyanın ihtiyacı, talebi değil. Yani bu Kürt sorunu dediğimiz veya çözüm süreci deyip AKP'nin sahiplendiği, himayesinde maalesef hukuk kazandığı, siyaset ötesi hukuk kazandığı bu çözüm süreci Kürt soylu vatandaşlarımızın talebi değil. Kürt soylu vatandaşlarımızın da bireysel çıkarı için, menfaati için birliğimiz önemli. Birliğimiz parçalandığı takdirde
Allah esirgesin.
Yani ben Ağrı'da bir toplantıda beni dinleyenlere, salondakilere söyledim, sordum. Ağrı bizim teşkilatımızın yöneticilerinin büyük kısmı Kürt soylu.
Tabii.
İl başkanımız Kürt soyluydu. Orada sordum. Dedim ki ya arkadaşlar, bakın bu çözüm süreci, bu PKK talepleri Türkiye'de böyle bir Kürt bölgesi oluşturmayı, bir Kürt devleti kurmayı amaçlıyor. Size soruyorum buradan. Bu talepleri kabul ettik. Hakkari sizin olsun. Van sizin olsun. Ağrı da sizin olsun yani. İşte. Diyarbakır sizin olsun. Mersin'den nasıl vazgeçeceksiniz? Ankara, İstanbul, İzmir. Salona'ya kalktı. Biz ayrılık istemiyoruz.
İstemiyorlar.
Kesin.
Ama hükümetimiz, başbakan yardımcıları da teminat veriyorlar. Çözüm süreci hiçbir şekilde federasyon ve ayrışma oluşturmayacak diyorlar. Dolayısıyla da bu teminata hüsnüzan ediyoruz. Ama tabii ki bizim...
Şimdi bakınız.
Evet, buyurun.
Affedersiniz, bakınız. Bugün anlayabilmek bu hüsnüzan önemli, değerli, eyvallah. Bugün anlayabilmek için düne bakmak lazım. Bugünün dündeki iz düşümünü doğru okumazsanız, çünkü dün yaşandı. Sebepleri ve sonuçlarıyla yaşandı. Dünü doğru okuyamazsanız, bilemezseniz, bugünü anlayamazsınız. Geleceği de, muhtemeli de öngöremezsiniz. Osmanlı böyle yıkıldı.
Allah korusun.
Balkanlar böyle yıkıldı. Yani 1815 Viyana Kongresi'nde bütün Avrupa bir araya geldi. Napolyon sonrasında Avrupa'nın yeni dengelerini kurabilmek için. O zaman Avrupa'nın en büyük karasal devleti Osmanlı olmasına rağmen çağrılmadı. Viyana'da bir araya geldiler. Osmanlı'nın Avrupa'nın yeni haritasını, işte Napolyon Fransa'sının saldırgan tavrının tahribatını onarabilmek için bütün Avrupa devletleri, yöneticileri, aydınları bir araya geldiler. Ve Viyana Kongresi meşhurdur tarihte. Tarihi yazan toplantılardan biri odur. 18 Ocak 1919 Paris Konferansı'dır. 1913 Bükreş Anlaşması'dır. Yani bunlar önemli toplantılar. Bu toplantılarda bütün Avrupa bir araya geldi. Bir Osmanlılar için bir karar çıktı. Şark meselesi dediğimiz hadise. Karar neydi? Açar okursak görürsünüz. Bu yüzyılın sonuna kadar, yani 1815-1915 yüzyıl içerisinde Türkler Avrupa'dan çıkartılacaktır. Gerçekten biz o 100 yıl içerisinde Balkanları kaybettik. 1911, 12, 13 Bükreş Anlaşması'na ulaşıncaya kadar Balkanlar o 400 yıllık vatan toprağı, Osmanlı'yı inceleyiniz, Osmanlı Anadolu'dan çok Balkanlara hizmet etmiştir. Sizin memleketiniz. Yani oradaki Osmanlı eserlerinin sayısı Anadolu'dakinin 10 katı fazladır. İmar etmişiz. Hizmet etmişiz orada. Kimsenin diline karışmadan, dinine, mezhebine karışmadan. Allah'a ibadet etmek arzusuyla, niyetiyle insana hizmet etmişiz. Yaradandan ötürü yaratılmışa hizmet etmeyi ibadet bilmişiz.
İnşallah.
Bunu bir kültür bilmişiz, bir iman değeri bilmişiz. Şimdi 100 yılda Balkan savaşlarını okuyun lütfen. Tarihin gördüğü en büyük soykırım Balkan savaşlarıdır. Balkan savaşlarında, yani 1911'den 1922'ye kadar Balkanlarda 4,5 milyon insanımız, Türk insanı yani telef olmak tabiri doğru değil ama katledilmiştir. Balkan çetecileri katletmiştir. Yollarda ölmüştür. 4,5 milyon. Bilal Şimşir'in kitaplarından okusun vatandaşlarımız. Bugünün ne yaşayan nesli, gelecek nesillere borçluyuz. Biz bugün anlayabilmek için dünü bilmemiz lazım. Hüsnü zan önemli.
Şimdi efendim ben tabii hüsnü zan edeceğiz derken defa söylediklerinize katılıyorum. Allah'ın izniyle orada biz önlemin özellikle askeri önlemin de çok arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Mesela karakolların, kale kolların sayısının azaltılması değil arttırılması. Özel harekatçı kardeşlerimizin komple ekip halinde oraya hakim olması birincisi. İkincisi orada antikomünist, antimateryalist bir faaliyet yapılması. Sınırın daha çok kontrol altına alınması, PKK'nın kontrol altına alınması, kaçırılanların geri alınması, asla federasyonu bölünmeye çağrıştıracak üslup kullanılmaması. Yerel seçimlerde mesela tabii ki hatalar oldu ve bunların bedelleri ortaya çıktı. BDP'nin aldığı netice ortada. Hüsnü zan derken bu tabii ki yani bizim saf olmamızı, bizim önlem almadan tabii oturmamızı asla gerektirmiyor. Yani. Tam tersine hocamızın önderliğinde A9'da biliyorsunuz akşama kadar sesimizi yükseltiyoruz bu konuda. Sizin yaptığınız muhalefetin, sizin tavsiyelerinizin çok önemi var. Mesela Sayın Devlet Bahçeli şey söyledi kısa bir süre önce. Kandil'i dedi kontrol altına almanız için MHP tüm gücüyle destek verecektir. Biz varız dedi. Tabii. İdeolojik İnşallah. Yöntemlerle biz bölgeyi kontrol altına İnşallah. Alırız.
Tabii yani mesele şu. Biz 1000 yıldır beraber yaşıyoruz. Tabii tırnak ki. Misali. Ben Kürtlerin Türk olduğunu, Turan ırkından olduklarını biliyorum. 1911 versiyonu dünyaca ünlü, dünyanın en büyük ansiklopedisi.
Evet.
Onun 1911 basımına kadar Kürtlerin Turan ırkından olduğu yazılıdır. Ne zaman Rusya ile kavgalarında İran'ı güçlendirmek veya işte bu coğrafyada yeni bir millet yaratmak arzusu ihtiyacı duyduklarından sonra Kürtleri İran ırkından saymaya başlamışlardır. Aslında Türkler nerede yaşıyorsa Kürtler de orada yaşıyor. Kürtler bir Oğuz boyudur. Aynen işte Bayatlar gibi, Avşarlar gibi. Özbeklerle Kırgızlar birbirinin dilini anlıyor mu? Yani dilimiz farklı, dilimiz Kazaklarla da farklı. Ama biz aynı boydan geliyoruz, aynı. Diyelim ki kan bağımız yoksa bile biz 1000 yıldır birlikte yaşıyoruz. Artık aynı medeniyetin, aynı kaderin insanlar olmuşuz.
İnşallah.
Yani işte dinimiz ayrı, mezhebimiz falan. Yani netice itibariyle biz 1000 yıl zamanın getirdiği Allah'ın ilahi bir kader çizgisi olarak birlikte yaşamaya mahkumuz. Türkler, Orta Asya'yı ben biliyorum. Orta Asya'da Türkler nerede yaşıyorsa Kürtler de orada yaşıyor.
Tabii.
Biz aynı milletiz. Et tırnak misali olmuşuz. Kanımız birbirine karışmış.
Her ailenin içinde Türk kökenli, Kürt kökenli var.
Ne güzel söylediniz. Bakın yani sormak lazım buradan bizi izleyenler. Hangimizin ailesinde Kürt yok, Arap yok?
Tabii.
Hangi Kürt'ün ailesinde Türk yok?
Sadece bizim camianın içinde çok fazla Kürt kökenli kardeşimiz var. Öyle düşünün.
Niye olmasın yani? Netice itibariyle şimdi bizi bir farklılığı kimlikleştirerek ayrıştırmak düşman oyunu.
Evet,
demin
kesinlikle.
Ki izah etmeye çalıştığımız
evet.
O küresel oyunun parçası olmaktır. Nedir o küresel oyun? Küresel oyun şudur. Yeni bir yüzyılın ilk çeyreğindeyiz. Her yüzyılın ilk çeyreğinde küresel güçler bir araya gelirler, dünyayı yeniden paylaşırlar. 1815 Viyana Kongresi böyle bir kongredir. 18 Ocak 1919 Paris Konferansı ki oradan bize Sevr düşmüştür, Sevr Anlaşması düşmüştür. Öyle bir anlaşmadır. Şimdi yeni bir yüzyılın ilk çeyreğindeyiz. Eski küresel güç merkezi olan Batı ile yeni küresel güç adayları olan Rusya, Çin, Hindistan, BRIC ülkeleri dediğimiz bu ülkeler bu coğrafyayı kontrol altında tutabilmek için maalesef Müslümanı Müslümana kırdırarak
evet.
bu coğrafyaya hükmetmeye çalışıyorlar. Şimdi burada yaşadığımız hadise Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın işbirliği halinde bu coğrafyada bir Kürt devleti kurma gayretidir.
Oranın derin devletleri.
Rusya'ya, Çin'e ve Hindistan'a karşı bir mevzi oluşturmaya çalışıyorlar. Afganistan'dan başlayarak. Bunu da bu coğrafyadaki halkları, işte Afganistan'da Peştunları, bu coğrafyada Kürtleri, sanki yaşadıkları coğrafyada ayrı bir milletmiş gibi motive ederek, terör yolu üzerinden kan akıtarak, halkları birbirine düşman ederek bir devlet kurma süreci yaşıyoruz. Devletler hukukunda incelersek görürüz. Bir devletin kurulması için üç unsurun bir araya gelmesi lazım. Biri bir milletin olması lazım. PKK başaramadıysa veya Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizler burada bir Kürt devleti kuramadılarsa sebebi Kürt diye bir milletin olmadığındandır. Kürt Türk milletidir. Yani ayrı bir tarihleri yok. Ayrı bir medeniyetleri yok. Ayrı bir geldileri yok. Beraber yaşamışız. 1918'de 19'da Sevr Anlaşması hazırlanırken Kürtlere soruyorlar. Kürt Şerif Paşa Meclis-i Mevusan'ın son başkanıdır. Paris'te yoğun bir gayret sarf ediyor Kürt devleti kurulsun diye. Sevr'in sahipleri veya Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri İngiliz, Fransız ve İtalyanlar bir heyet kuruyorlar ve Kürtlere diyorlar ki size de bir devlet kuralım. Araplara kurduğumuz gibi. Cetvelle devletler
evet, kuralım. Ki onları da şu anda 3'e 4'e ayırıyorlar. Tabii,
size tabii. De bir devlet kuralım. Diyorlar ki Sevr Anlaşması 62, 63, 64. madde. 3 madde Sevr'in 3 maddesi Kürtlerle ilgilidir. Kürtlere bir yıl süre tanıyorlar. Diyorlar ki gidiniz sizi Türklerden koruyacağız. Danışın, konuşun. Eğer devlet kurmak istiyorsanız Milletler Cemiyeti'ne, o zaman Birleşmiş Milletler'in adı yok, Milletler Cemiyeti var. Buraya müracaat edin. Size de Türklerden korunmuş bir devlet kuralım. Kürtler anında reddediyor. Hayır diyorlar. Biz Türk devleti kurulacak. Türk devletiyle beraber olacağız. Reddediyor. Çünkü bir Kürt milleti yok. Şimdi bir Kürt milleti yarattılar. İkinci unsur bir vatanın olması lazım. Kürdistan. Kürdistan bir coğrafi isim değil, bir siyasi isim. Üçüncü unsur da egemenliğin olması lazım. Bir devletin olması için bir milletin, bir vatanın, bir egemenliğin olması lazımdır.
Peki efendim, Sayın Başbakanımız son zamanlarda özellikle sıklıkla şunu vurguluyor. Tek bayrak, tek devlet, tek millet diyor. Ve biz bunun teminatını veriyoruz diyor. Acaba şöyle bir şey olamaz mı? Sayın Başbakanımız neticede kıran kırana bir mücadele var. Ve gerçekten devlet uzun yıllardır bununla mücadele ediyor. Ve çok fazla şehit verdik. Allah rahmet etsin. Acaba kan dursun, neticede zaman kazanalım. Türkiye gitgide güçleniyor. Ekonomik olarak da güçleniyor. Bu dönem zarfında neticede kan dursun diye, barış temin edilsin diye bu tarzda söylemler yapmıyor mu? Yani tek millet, tek bayrak, tek devlet ne demek? Biz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz demek.
İnşallah öyle.
İnşallah.
Hüsnü zan önemli.
Hüsnü zan önemli. Peki şöyle bir şey sorabilir miyim? Neticesinde bizim AK Parti'ye desteğimiz var ama eleştirdiğimiz yönler de var. Güneydoğu politikalarını eleştiriyoruz. Fakat Sayın Başbakan bu tarzda söylemleri var. Fakat uzun süredir de şehit vermiyoruz Allah'ın izniyle. Çok yani kitle katliamı olmuyor. Ve neticesinde bu bir politik oyun olamaz mı? Yani bu yani politik oyun vesilesiyle burada akan kan durdu. Eyvallah. Bu bir gerçek.
Durdum
Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani ben AK Partililerin inançlı ve milliyetçi olduklarını düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum.
Ve bir takım politik manevralarla da bunu şu ana kadar temin ettiklerini düşünüyorum. Hüsnü zan
önemlidir. Ama bakın ben size bir şey söyleyeyim hanımefendi. Bugün doğuda yaşadıklarımızı görüyorsunuz. Yani devlet yok işte. Yani bir devletin bir valisi bile bugün İmralı Canisi dediğimiz bu ülkenin 40 bin insanına katleden bir örgütün elebaşısına sayın diyebilmekte, onu övebilmekte.
Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Tamam. Hemfikiriz. Şırnak valisinin söylediklerini de kabul etmiyoruz.
Reddediyoruz. Yani.
Reddediyoruz.
Ancak elimizi vicdanımıza koyalım. Bugün Türkiye'de Türk milleti ortak paydasında daha çok mu bir aradayız yoksa daha çok mu ayrıştık? Analar ağlamasın, gözyaşı dinsin, kan akmasın. Eyvallah.
Kanın ama bir karış da toprak vermeyiz Allah'ın
kanın
izniyle.
Kanın akmasını istemek insanlık dışı, akıl dışı bir davranıştır.
Allah korusun tabii.
Kimse bunu istemiyor. Çanakkale'de şehit olan özellikle %80'i de üniversite öğrencisi olan o genç insanlarımız 250 bin şehidimizin anası yok muydu?
Tamamen hemfikirim. Yani kan akmasına tabii ki karşıyız.
İstemeyiz.
Çünkü
İstemeyiz.
Haram zaten insan
tabii,
ölmesi
tabii,
haram.
Tabii.
Ölümünü seyretmek haram.
Tabii.
Allah korusun iştirak
İstemeyiz.
Etmek gibi bir şey olur.
Bu...
Ama söylediklerinizle de hemfikirim.
Evet.
Yanlış anlaşılmasın. Hüsnü zan tabii ki ediyorum derken Türkiye'yi böldürtmeyiz. Federatif bir yapı asla kabul etmiyoruz. Başkanlık sistemine uygun görmüyoruz. Bunu açık açık söylüyoruz. Türkiye'yi 7-10 tane parçaya bölmüş bir Amerikan sistemini kabul etmiyoruz. Türk devletinin Güneydoğu'da varlığını çok ciddi bir şekilde göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Polisiyle, askeriyle her karışına hakim olması gerektiğini düşünüyoruz. Kaçırılan insanların ivedi olarak iade edilmesini ve bunu da Türk devletinin temin etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bu konularda hiçbir şekilde fikir ayrılığımız
hiçbir
yok.
Hiçbir fikir ayrılığımız
hiçbir
yok.
Hiçbir şey yok.
Çok net.
Net.
Çok böyle vatandaşın
net.
Diline bir şey, bir tek çakıl taşımızdan, bir tek insanımızdan vazgeçmiyor.
İnşallah.
Yapılması gereken ne? Devletimizi yönetenlerin muhtelif zamanlarda yanlış uygulamalarından dolayı insanlarımıza zulmetmiş olabilir, üzüntü vermiş olabilir. Buna Kürt soylu vatandaşlarımız daha çok muhatap olmuş olabilir.
Oldu. Derin devlet çeteleri vesile oldu
yani
buna da.
Geriye dönüp bakıldığında bazı acılar yaşanmış olabilir.
Hem de çok ciddi acılar
Hiç
yaşadılar.
Bunlara itiraz etmiyorum. Ama bunları sebep göstererek bu ülkenin birliğini parçalamak.
Allah korusun tabii.
Bu devletin birliğini parçalamak bu ülkeye ihanet olur.
Doğru.
Buna zemin hazırlayan politikalar. Buna fırsat veren aymazlıklar, yanlış anlamalar. Bunları kabul edemeyiz. Çünkü tarihe geri dönüp baktığınızda Balkanlar böyle parçalanmıştır. 4,5 milyon Türk insanı böyle katledilmiştir. İşte Irak'ı görün. Yani kafamızı kuma sokmayalım.
Yok asla.
Tarihe karşı sorumluluğumuz var. İnsana karşı sorumluluğumuz var. Bilgi bilen insanın sorumluluğu daha büyük. Akılın sorumluluğu var. Allah'a karşı sorumluluğumuz var. Yani anlamadık demek hakkımız yok.
Yok.
İşte Irak önümüzde.
Yok.
Hiç kimse
evet.
Efendim ben Hüsnü Zan'ı önemserim. Değerli de bulurum. Müslümanca bir yaklaşım olduğunu da bilirim. Ama kafamızda kuma sokmaya hakkımız yok. İşte Irak.
Tabii.
Irak'ın Şiisi de Arap, Sünnisi de Arap. Birbirlerini boğazlıyorlar. Irak'ın Kürt'ü de, Türkmeni de, Arap'ı da Müslüman. Birbirlerini boğazlıyorlar. Türkiye'de o noktaya mı gelsin?
Allah korusun.
Ne
zaten
yani?
Sizinle o konuda tamamen hemfikiriz.
Evet.
Onun için, İnşallah.
Onun için biz bu devleti bir milli mücadeleyle kurduk.
Evet.
Bedelini
çok şehit
de kanla
verdik,
ödedik.
Tabii.
Sonuçta kurulan bu devletin hükmü şahsiyetine, bu devletin egemenlik hakkına, bu devleti kuranların koyduğu kurallara, yani bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.
Evet.
Bunu kimse değiştiremez.
İnşallah tabii.
Bu devletin milletinin adı Türk milletidir. Bunu kimse değiştiremez.
Kimse değiştiremez.
Bu devletin dili Türkçedir. Bunu kimse değiştiremez.
Bu da çok doğru.
Yani egemenlik bir bedel ödenerek kazanılır. Ödediğimiz bedelle kazanılan bu egemenlik, yani bu devlet olma hakkını biz kimseyle paylaşamayız.
İnşallah.
Ne özgürlük adına, ne demokrasi adına, ne insan hakları adına, ki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde de var bu. Bir dilin etrafında ve yaşanan bir tarihin etrafında insan toplulukları milletleşir. Bizim Türk milleti dediğimizde bin bir çeşit soydur. Birbirinin dilini
evet.
bile anlamaz.
Rahmetli Türkeş'in örnekleri var.
Evet.
Sıklıkla yayınladığımız örnekleri var. Fransa'dan örnek veriyor. 17 ayrı dil konuşuyorlar. Ama Fransızcadır ana dilleri diyor.
Tabii.
Amerika'dan örnek veriyor. 120 ayrı milletten, kökenden gelen insan var. Ama İngilizce konuşuyorlar diyor. Türkiye'de de Allah'ın izniyle ana dil
i̇nşallah.
Türkçe olacaktır.
İnşallah.
Bundan da taviz vermeye imkan
i̇nşallah.
Yok inşallah.
Tekrar söylüyorum. Birlik, yani televizyonunuzun, programınızın öne çıkarttığı birlik bizim en değerli ortak değerimizdir, varlığımızdır. Birliğimizi kaybettiğimiz takdirde başka hiçbir sorunumuz olmasa, köşklerde de otursak, yatlar, villalarımız da olsa, ekonomik sorunlarımız da olmasa, çok halk tabiriyle söyleyeyim, ben bazen kullanırım. Yani hasta olabilirsiniz, dertli olabilirsiniz, onulmaz hastalıklara düçar olmuş olabilirsiniz. Yoksul olabilirsiniz, aç olabilirsiniz, borçlu olabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle akşam kapınızı kapattınız mı? Uğuna uğuna da olsa Anadolu tabiriyle uyursunuz.
İnşallah.
Ama eğer komşunuzla dostluğunuz bitmiş, gecenin bir yarısında camınıza taş atacağı gibi bir korkunuz varsa, tok da olsanız, sağlıklı da olsanız sabaha kadar kapının arkasında nöbet tutarsınız. Türk insanını bunu bu duruma getirmeye çalışıyorlar şimdi. Yani adam yaşanmış geçmişe saygı duymazsa, bedelini kanla öderek kurduğumuz bu devlete saygı duymazsa, binlerce yılda adı Türk olarak, bin yanlış hatırlamıyorsam İznik fethinden sonra 1097 yanlış hatırlamıyorsam İznik'in Selçuklular tarafından fethedilmesinden sonra, çünkü İznik birinci konsülün Hristiyanlık için çok önemli olan birinci konsülün toplandığı yerdir. Yani İstanbul, Antakya, Kudüs kadar değerlidir Hristiyanlık açısından. İznik'in Türkler tarafından, Selçuklular tarafından fethedilmesinden sonra Anadolu'ya Orta Asya'dan gelen milletin adına Avrupalılar Türkler demiştir. Biz Türk kelimesini daha yeni kullanıyoruz. Avrupalı bundan 900 yıl önce bize Türkler demiştir. Bu coğrafyaya da Türkiye demiştir. Şimdi yani tarihin oluşturduğu bu kimliği et tırnak misali olmuş, böyle birbirinden ayrılmaz bu birliği parçalayacak hiçbir siyaset, hiçbir anlayış, hiçbir söylem haklı değil, doğru değil ve faydalı değil.
Doğru.
Bunun için programınızın birlik zamanı olarak isimlendirilmiş olmasını, bunun konuşulmuş olmasını çok değerli buluyorum. Ben de size çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Bir ayet söyleyeyim. Şeytanlar Allah'a sanırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor Allah. Dağılıp ayrılmak bela getirir, helak getirir. Allah esirgesin. Birliğimizi, bütünlüğümüzü koruyacağız inşallah.
Evet, inşallah. İnşallah. Gene de korkular bizi kuşatmasın.
İnşallah.
Bu millet ilahi bir misyonun taşıyıcısı olarak kıyamete kadar inşallah Türk kimliğiyle ve
i̇nşallah.
Müslüman inancıyla
inşallah, tabii.
Egemen bu coğrafyalarda onuruyla, huzuruyla yaşayacak.
İnşallah. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilisiniz. Partiyi temsilen burada değilsiniz ama yine de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığı çok önemli Türkiye'de. Bunu hocamız, Adnan Oktar hocam da çok çok sıklıkla dile getiriyor. Bu ülkenin bütünlüğünün, birliğinin teminatısınız.
Evet,
Allah gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın. Allah hizmetinizi arttırsın.
İnşallah.
Daha büyük başarılar versin inşallah.
İnşallah.
Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ederim.
Her zaman bekleriz inşallah.
Sağ olun. Başarılar diliyorum.
İnşallah.
Sağ olun.
Efendim, bu haftaki Birlik Zamanı programımızın konuğu Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sayın Mehmet Şandır'dı. Bir sonraki program görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.